Ayrı Bir Keyif, Fırtına, Wilbur Smith, sayfa 18, 3. bölüm. Sean adamlarının parasını verme işini bitirdiğinde güneşin batmasına 2 saat kalmıştı. Arabanın arka tahtasının üstündeki küçük altın yığınını son adama doğru itip onunla vedalaşma törenine girişti. El çırpma, el sıkma ve resmi sözlerin tekrarından oluşan bu tören epey karmaşıktı. Sonra yerinden kalkarak çevresine halka olmuş adamlara baktı. Hepsi de sabırla çömelmiş, ifadesiz siyah yüzlerini ona çevirmişti. Ancak hepsi de üzgündü. Sean da onlardan ayrılacağı için kederlendiğini hissediyordu. Bu adamlarla yaşamış, birlikte çalışmış ve birçok güçlüğe katlanmıştı. Onları bırakmak kolay değildi artık. ''Bu iş bitti.'' dedi. ''Yepo, bitti.'' Adamlar bir ağızdan bu sözleri söylediler ama kimse kımıldamadı. ''Lanet olsun, gitsenize.'' İçlerinden biri ağır ağır doğrularak eşya dengini aldı. Bir karos, yani hayvan derisinden yapılma battaniye, iki mızrak ve Sean'un vermiş olduğu eski bir gömlekten ibaretti eşyası. Dengi başının üstüne yerleştirip Sean'a baktı. Enkozi diyerek sıkılmış yumruğunu havaya kaldırıp selam verdi. Sean mırıldandı. Monga. Adam dönüp kamp yerinden çıktı. Enkozi. Hulubi. Enkozi. Zama. Sadakatle bütün adları sayıyordu. Sean bu adları son kez söylemekteydi. Adamlar teker teker kamptan ayrıldılar. Sean durup onların alacakaranlıkta uzaklaşmalarını seyretti. Hiçbiri geriye bakmadı ve iki adam birlikte gitmedi. Çünkü her şey bitmişti. Sean üzgün üzgün kampa döndü. Hayvanlar hazırdı. Üçüne eğer takılmış ve ikisine de denkler yerleştirilmişti.
''Önce yemek yiyelim Embeyane.''
''Yemek hazır Enkosi. Hulubi gitmeden önce yemeği pişirdi.''
''Gel Dirk, yemek yiyeceğiz.'' Yemek boyunca tek konuşan Dirk oldu. Çocuk yeni macera yüzünden heyecanlanıp neşeli neşeli konuşurken Sean ve Embeyane Hulubi'nin pişirdiği yahniyi yuttular ama tadını bile fark etmediler. Karanlıklarda bir çakal uludu. Gecenin rüzgarına karışan bu yalnız ses dostların ve bir serveti yitiren adamın duygularına uyuyordu. Vakit geldi. Sean koyun postu ceketini giyip düğmelerini ilikleyerek ateşi söndüreceği sırada birden donup kaldı ve dinlemeye başladı. Rüzgarda yeni bir ses vardı şimdi. Embeyane atlar diye bu düşüncesine doğruladı. Embeyane hemen tüfeğimi ver. Zulu fırlayıp atlara koşarak Sean'un tüfeğini kılıfından çıkardı. Sean ışıktan uzaklaş ve ağzını açma diye emir vererek Dirk'ü arabaların arasındaki karanlık yere soktu. Embeyane'den tüfeği kaparak namluya bir mermi sürdü. Üçü çömelip beklemeye başladılar. Küçük taşlar nalların altında çatırdıyordu. Embeyane sadece bir atlı diye fısıldadı. Sean o anda karanlıktan çıkan ince adamı görerek silahını ona doğru çevirdi. Bu yabancının hareketlerinde olağanüstü bir şey vardı. Atından inmiş kalçalarını hafifçe sallayarak yürüyordu. Bir tayınki gibi uzundu bacakları. Sean onun yapısına bakarak genç, çok genç olduğu kanısına vardı. Sean rahat bir soluk alarak doğrulup ateşin yanında şaşkın şaşkın duran ve karanlıklara bakan yabancıyı inceledi. Genç kulaklarını da örten bir kasket giymişti. Ceketi bal rengi, pahalı ipek gibi deridendi. At pantolonunun kesimi fevkaladeydi ve kaba etlerini sıkıca sarıyordu. Sean onun kalçalarının cilalı İngiliz av çizmeli küçük ayaklarına kıyasla fazla büyük olduğunu düşündü. Tam bir süslü züppeydi bu. Sean aşağı gören bir tavırla ona seslendi.
''Olduğun yerde kal ahbap ve ne istediğini söyle.''
Sean'un sözleri hiç beklenmedik bir etki yaptı. Genç havaya zıpladı ve ayakları yerden kesildi. Tekrar yere indiğinde Sean'a bakıyordu.
''Konuş, bütün gece uğraşacak değilim.''
Genç ağzını açıp kapattı, dudaklarını yaladı, sonunda konuşabildi. ''Natal'a gideceğini söylendi.'' Sesi hafif ve boğukçaydı.
''Sean, bunu kim söyledi?'' diye sordu.
''Amcam.''
''Amcan kim?''
''Isaac Goldberg.''
Sean bu sözleri düşünürken karşısındaki gencin yüzünü inceledi. Yüzünde tek kıl yoktu. Rengi soluk, gözleri iriydi ve biçimli dudakları korkuyla büzülmüştü.
''Gideceksem ne olacak yani?''
''Sizinle gelmek istiyorum.''
''Bunu unut, atına bin ve evine dön.''
''Size para veririm, çok para veririm.''
Sean gencin sesinde ya da duruşunda bir tuhaflık olduğunu düşünüyordu. Sean birden durumu anlayarak kasketini çıkar diye emretti.
Hayır.
Çıkar. Genç bir an durakladıktan sonra adeta kafa tutar gibi kasketini çekip çıkarınca ateşin ışığında parlayan siyah kalın iki örgü omuzlarından beline doğru düştü. O anda bu saçlar onu garip bir genç olmaktan çıkarıp göz kamaştırıcı bir kadın haline getiriverdi. Sean durumu fark etmiş olmakla birlikte böyle bir görünüm karşısında afalladı. Bunun nedeni kadının çok güzel olması değil, kılığıydı. Sean ömründe böyle süvari pantolonu giyen bir kadın görmemişti. Süvari pantolonu diye düşündü. Tanrım, belden aşağısı çıplak olsaydı bu kadar müstehcen durmazdı.
200 altın.
Kadın keseyi uzatarak ona doğru geliyor, her adımda pantolon bacak üstlerine giriliyordu. Sean suçluluk duyarak gözlerini kaldırıp ona baktı. ''Para sende kalsın küçük hanım.'' Kadının gözleri gri, duman grisiydi.
''Şimdilik 200 altın. Natal'a erişince bir o kadar daha.''
''İlgilenmiyorum.'' Fakat ilgilenmişti aslında. O dolgun dudaklar titremeye başlamıştı.
''O halde kaç para istediğinizi söyleyin.''
''Bana bak küçük hanım, ben bir kılavuz değilim. Zaten 3 kişiyiz, biri de çocuk. İleride zor aşılacak yerler var ve ayrıca bir Boer ordusu da Natal'la aramızda. Zaten oraya varma şansımız az. Yanımıza bir kişi daha, özellikle bir kadın katılırsa bu şans çok daha azalır. Paranı istemiyorum. Bütün istediğim oğlumu güvene kavuşturmak. Evine dön ve savaşın bitmesini bekle. Uzun sürmez bu sanırım.''
''Natal'a gidiyorum.''
''İyi, git öyleyse ama bizimle değil.'' Sean o gri gözlerin yalvarışına daha fazla dayanamayacağını hissederek embeyaneye dönüp atlar diye söylendi ve yürüdü. Onlar atlara binerlerken kadın hiç itiraz etmeden durup Sean'a baktı. Sean da eğere oturup ona doğru döndü. Atın üstünden bakınca genç kadın pek ufak tefek ve yapayalnız göründü gözüne. ''Kusura bakma.'' diye homurdandı. ''İyi bir kız gibi evine git.'' Sonra birden dönerek atını sürüp karanlıklara daldı. Bütün gece yol aldılar. Ay ışığında doğuya doğru gidiyorlardı. Bir ara karanlık bir çiftlik evinin önünden geçtiler ve bir köpek avladı. Oradan hemen uzaklaşıp güney çaprazına doğru ilerlediler. Dirk eğerde uyuyakalıp yana kayınca Sean yere düşmeden onu yakaladı. Kendi kucağına alarak gecenin geri kalan zamanında oğlunu böyle götürdü. Şafak sökmeden önce bir akarsuyun yanındaki bodur ağaçların arasına girerek konakladılar. Embeyane iyi gizlenen küçük ateşte kahve pişirdi. Sean da uyuyan Dirk'ü battaniyelere sarıp yatırdığı sırada kız onlara yaklaşıp atından atladı.
''Sizi iki kez kaybedecek gibi oldum.'' diyerek kasketini çıkardı. ''Bu yüzden çok korktum.'' Parlak örgülerini omuzlarına indirdi. ''Kahve, neyi? Açlıktan bittim.''
Sean öfkeyle ayağa kalkıp yumruklarını sıkarak pis pis ona baktı ama kadın oralı olmayarak atını bağladı.
''Lütfen nezaketi bırakın ve oturun.'' Sonra gri gözlerinde muzip bir pırıltıyla adama bakarak güldü.
Sean da dayanamayarak gülümsediğini fark edince kendine engel olmaya çalıştı. Çünkü bunun bir teslim işareti olduğunu biliyordu. Ama gayreti boşa gitti. Kadın neşeli neşeli kahkaha attı. ''Sean, yemek pişirmesini becerir misin?'' diye sordu.
''Şöyle böyle.''
''İyi olmasına gayret et. Çünkü bundan böyle yolculuğun bedelini yemek pişirerek ödeyeceksin.'' Daha sonra kadının yemeğini ilk kez tadınca istemeye istemeye hiç de fena değil diye itiraf edip tabağını ekmek kabuğuyla sıyırdı.
''Çok iyisiniz.''
Ona teşekkür eden kadın sarılı battaniyesini alarak gölgeli bir yere yaydı. Çizmelerini çıkarıp sırt üstü yatarak derin derin içini çekti. Sean da kendi battaniyesini dikkatle serdi. Böylece gözlerini açtığında başını çevirmeksizin yüzünü örten şapkanın altından kadını gözetleyebilecekti. Öğle üzeri uyanınca kadının yanağını bir avucuna dayamış uyuduğunu gördü. Uzun üst ve alt kirpikleri birbirine karışmıştı. Örgülerinden kaçmış birkaç perçem o sıcakta yanağına yapışmıştı. Sean uzun süre onu seyrettikten sonra sessiz sedasız kalkarak eğer çantalarını açtı. Akarsuya indiğinde yanında tuvalet çantası, yamanmış ve pek lekelenmemiş olan son süvari pantolonuyla temiz ipek gömleği vardı. Yıkanıp suyun yanındaki bir kayanın üstüne çırılçıplak oturarak parlak çelik aynada yüzüne baktı. Doğrusu zor iş diye içini çekerek 3 yıldır makas yüzü görmemiş olan kocaman sakalını kesmeye koyuldu.
Akşam üzeri ilk parti elbisesini giymiş bir genç kız kadar sıkılan Sean kampa döndü. Hepsi de uyanmıştı. Dirk'le genç kadın bir battaniyeye oturmuş hararetli bir konuşmaya dalmışlardı. Sean'un döndüğünü fark etmediler. Embeyane ateşin başındaydı. Dönüp Sean'u dikkatle incelediyse de yüzünün ifadesi değişmedi. ''Yemeğimizi yiyip gitmemiz iyi olur.'' Dirk'le genç kadın başlarını kaldırdılar. Kadının gözleri önce kısıldı, sonra irileşti. Bir şey düşündüğü belliydi. Dirk ise babasına baka kalmıştı. Sonra sakalın pek tuhaf dedi. Genç kadın da kahkahasını bastırmak için umutsuzca kendini zorluyordu. Haydi battaniyelerini topla oğlum. Sean Dirk'in bu konudan vazgeçmesini istiyordu ama çocuk bir buldog gibi ısrarlıydı. Hem neden en iyi kılığını giydin baba? 4. Bölüm. Karanlıkta yan yana gidiyorlardı. Dirk aralarındaydı. Embeyane de arkalarından yük hayvanlarıyla geliyordu. Bir ara genç kadın fazla doğuya gitmiyor muyuz diye sordu. Sean özellikle böyle yapıyoruz diye cevap verdi. Bu erlerin bulunduğu Lady Smith'in uzaklarından geçmek istiyorum. Kadının gökyüzüne baktığını görerek ilave etti. Yıldızları biliyor musun? Bazılarını. Dirk ben hepsini bilirim diye atıldı. Hemen güneye doğru yürüdü. Şu kemerinde kılıcı olan Orion. Şu da Samanyolu. Genç kadın ya diğerleri diye sordu. Diğerleri rastgele yıldızlar işte. Önemli değiller ve adları da yok. Yok, adları var. Hem birçoğunun hikayesi de vardır. Bir sessizlik oldu. Dirk zor duruma düşmüştü. Ya bilgisizliğini itiraf edecekti ki buna katlanamayacak kadar aşırı gururluydu ya da çok ilginç olduğunu sezdiği bu hikayeleri dinlemekten yoksun kalacaktı. Sonunda razı oldu. Bana bazılarını söyle. Şu parlak yıldızın altındaki takım yıldızları görüyor musun? Onlara yedi kız kardeşlerler. Evvel zaman içinde. Dirk birkaç dakika içinde kendini tümüyle hikayeye kaptırmıştı. Bu Embeyane'nin masallarından daha güzeldi. Belki de bunun nedeni yeni olmasıydı. Çocuk Embeyane'nin hikayelerini ezbere biliyordu. O gece Dirk atının üstünde uyuyakalmadı ve şafak sökmeden mola verdikleri sırada genç kadının sesi çok konuşmaktan kısılmıştı. Artık Dirk'ü tümüyle elde etmiş sayılırdı. Sean'ı elde etme konusunda da epey ilerlemişti. O gece kadının sesini dinlerken Sean'un ilk karşılaştıklarında duyduğu arzu birden çok şiddetlenmişti. Bu kadını deliler gibi istiyordu ve onun karşısında ne diyeceğini bilemiyordu. Ağaçların altında oturup yemek yedikten sonra kahvelerini içerlerken ''Daha bize adını söylemedin'' dedi. Tabii ona cevap veren de Dirk oldu. ''Bana söyledi, adı Ruth, öyle değil mi?'' Sean o anda oğlunu kıskandığını, onun gördüğü ilgiye kızdığını anlayarak rahatsız oldu. Kendini yakan anlamsız öfkeyi bastırdı ama konuşurken yine de sesinde bunun belirtileri vardı. ''Bir gece için yeterince konuştun oğlum, artık yat, gözlerini ve ağzını da kapa.''
''Uykum yok baba.''
''Sana dediğimi yap.'' Sean ayağı fırlayıp kamptan ayrılarak biraz ilerideki küçük tepeye tırmandı. Artık hava iyice aydınlanmıştı. Adam dört yana bakarak çevreyi dikkatle araştırdı. Sonra aşağıya indi ve atların iplerine bakıp ağaçların oraya döndü. Dirk itiraz etmişti ama bir köpek yavrusu gibi kıvrılmış uyuyordu. Ateşin yakınındaki büyük battaniye yığınının altından da Embeyane'nin horultusu yükseliyordu. Ruth onlardan biraz uzakta yatıyordu. Bacaklarına bir battaniye örtmüştü ve gömleğinin önü kabarıp iniyordu. Bu da Sean'a uyumaması için bir neden oldu. Adam yan yatıp bir dirseğinin üstünde doğrularak kadını seyre daldı. Dört yıldan beri beyaz bir kadın görmemiş, sesini duymamış, bir kadının vücudu onu teselli etmemişti. Başlangıçta onu endişelendirmişti bu durum. Huzursuzluk, bunalımlar ve ani öfkeler onu korkutmuştu. Fakat günlerce sürekli ata binme, vahşi hayvanlar, hava koşullarıyla mücadele ve sonu gelmez savaşlar sayesinde vücudunu kontrol etmeyi başarmıştı. Kadınlar onun için gerçek dışı yaratıklar halini almışlardı. Bu belirsiz hayaller sadece geceleri ona musallat olmuşlardı. Ama şimdi yanında yatan bir hayal değildi. Elini uzatacak olsa onun ipek gibi yanağını okşayabilirdi. Kadın gözlerini açtı, ağır ağır kendine gelerek adama baktı ve onun süzüşüne karşılık verdi. Erkeğin gözlerinde okuduğu şey yüzünden battaniyenin üstündeki elini ona doğru kaldırdı. Eldivenlerini çıkarmıştı. Sean ilk kez onun dördüncü parmağındaki ince altın halkayı fark etti. Şaşkın şaşkın anlıyorum dedikten sonra itiraza kalkıştı. Fakat çok gençsin, evlenemeyecek kadar gençsin. Kadın hafif sesle 22 yaşındayım dedi. Kocan o nerede? Belki de o namussuz ölmüştü. Sean'ın son umudu buydu. Şimdi ona gidiyorum. Savaş çıkacağı anlaşılınca kocam Natal'a gitti. Orada bir iş ve bize bir ev bulacaktı. Ben de onu izleyecektim. Ama savaş sandığımızdan daha çabuk başladı. Ben geride kaldım.
Anlıyorum. Sean acı acı seni başka bir erkeğe götürüyorum diye düşündü. Fakat fikrini başka türlü açıkladı. Demek kocan Durban'da oturuyor ve senin düşman atlarını yarıp gelmeni bekliyor.
Kendisi Natal ordusunda bir hafta önce bana bir haber yolladı. Johannesburg'da kalmamı ve İngilizler kenti alana dek beklememi istiyor. Kocam İngilizlerin bu kadar büyük bir güçle 3 ay içinde Johannesburg'da olacaklarını söylüyor.
Öyleyse neden beklemedin?
Genç kadın omuz silkti. İyi huylarımın arasında sabır yok. Birden gözleri şeytanca bir ışıltıyla parladı. Hem kaçmanın zevkli olacağını düşündüm. Johannesburg pek sıkıcıydı.
Sean birden onu seviyor musun diye sordu.
Kadın bu soruya şaşırmıştı. Dudaklarındaki gülüş silindi.
O kocam.
Soruma cevap vermiyor bu.
Ama bu sormaya hakkın olmayan bir soruydu. Kadın öfkelenmişti. Bana söylemek zorundasın.
Genç kadın sen karını seviyor musun diye çıkıştı.
Sevmiştim. 5 yıl önce öldü.
Kadının gözlerindeki öfke birden kayboldu. Oh bağışla bilmiyordum.
Unut bunu, sorduğumu da unut.
Evet en iyisi bu. Bu yüzden tatsız bir tartışma çıkacaktı.
Yüzüklü eli hala erkeğe doğru uzanmış, aralarındaki dökülmüş yumuşak yaprakların üstünde duruyordu. Sean uzanıp bu küçük eli tuttu.
Bay Courtney, Sean, en iyisi bunu yapmak, artık uyusak iyi olur.
Genç kadın elini çekerek ona arkasını döndü.
Rüzgar onları ikindi vakti uyandırdı. Doğudan esen rüzgar tepelerindeki otları yere yapıştırıyor, başlarının üstündeki dalları sarsarak homurdanıyordu. Sean gökyüzüne bakarken yerde oturmakta olan Ruth birden onun ne kadar iri yarı olduğunu fark etti. Bacaklarını aralamış duran adamın güçlü göğüs ve kol kasları beyaz ipek gömleğinin altından belli oluyordu. O haliyle Sean bir fırtına tanrısına benziyordu. Sean rüzgarın uğultusunu bastırmak için bağırdı.
Bulutlar toplanıyor. Bu gece ay yok.
Ruth hemen ayağa kalktı. Şiddetli bir rüzgar onun dengesini yitirmesine neden oldu. Sendeleyen kadın Sean'a çarpınca erkek kollarını ona doladı. Bir an Sean'un göğsüne yaslanıp kalan Ruth erkeğin vücudunun sertliğini hissetti. Bu beklenmedik temas ikisi için de bir şok olmuştu. Sean'un kollarından kurtulan genç kadının gözleri içinde kımıldandığını hissettiği şey yüzünden korkuyla açılmıştı.
''Özür dilerim'' diye fısıldadı. ''Bir kazaydı.''
Rüzgar saç örgülerini yüzüne doğru savuruyordu. Sean kararını verdi. ''Hemen atları eğerleyip güneş batana dek yol alalım. Bu gece hareket edemeyeceğiz.'' Gece erken bastırdı ama rüzgar giderek azıyor, alacakaranlıkta onları adeta kırbaçlıyordu.
Rüzgar bir saat kadar sonra kesilecek, o zaman yağmuru yiyeceğiz. Henüz etrafımızı görürken sığınacak bir yer bulmalıyız.
Bir tepenin öbür yanında çıkıntılı bir kaya gördüler. Hayvanların sırtındaki eşyaları indirip kayanın altına koydular. Sean yerlere kazık çakıp atları yularlarından bunlara bağladı. Böylece fırtına yüzünden uzaklaşmalarını önlemiş oldu. Çıkıntılı kaya bir tavan gibi onları koruyordu. Embeyane ot kesip kayanın altına yere serdi. Muşambalarını giyerek oturup kuru et ve ekmek yediler. Daha sonra embeyane sığındıkları geniş yerin öbür köşesine çekilip battaniyelerinin altında kayboldu. Yerli tıpkı hayvanlar gibi hemen derin bir uykuya dalabiliyor, en zor koşullar altında bile bunu yapabiliyordu.
''Haydi oğlum, battaniyelere sarıl.''
''Biraz daha.'' Dirk her geceki gibi itiraza başladı.
''Hayır, oturamazsın.''
''Ruth, sana şarkı söyleyeyim.'' dedi. Dirk şaşırdı. ''Neden?''
''Bir uyku zamanı şarkısı, sen hiç ninni duymadın mı?''
''Hayır.'' Dirk merak etmişti. ''Ne söyleyeceksin?''
''Önce battaniyelerine sarıl.''
Ruth karanlıkta Sean'un yanında oturup omzuna değen omzu fazlasıyla hissederek rüzgarın hafifleyen homurtusu eşliğinde şarkı söyledi.
Önce eski Hollanda halk türküleri, sonra sevilen eski Fransız şarkıları söyledi. Kadının sesi her biri için ayrı şeyler ifade ediyordu. Embeyani sesi duyarak uyandı ve Zulu tepelerinde esen rüzgarla hasat zamanı tarlalarda çalışan genç kızların şarkılarını anımsadı. Bu yüzden eve dönmekte olduğuna sevindi. Dirk için bu pek az tanıdığı annesinin sesiydi. Güven veren bir ses. Çocuk kısa süre içinde uykuya daldı. Sean susma diye fısıldadı. Böylece Ruth yalnızca onun için şarkı söyledi. Kendi insanlarının çektiği ıstırapla dolu 2000 yıllık bir aşk şarkısıydı söylediği. Ama bunda neşe de vardı. Bu sırada rüzgar dinmişti. Sonra gecenin derin sessizliği içinde şarkı da sona erdi. Birden fırtına patladı. Bir şimşek masmavi ışığıyla bulutları aydınlattı. Dirk hafifçe inlediyse de uyumaya devam etti. Bu parlak mavi ışıkta Sean Ruth'un yanaklarının gözyaşlarıyla ıslanmış olduğunu gördü. Etraflarını yeniden karanlık sardığında Ruth titremeye başladı. Erkek ona uzandı. Ruth ona sarılarak öylece kaldı. Sean'un göğsüne yaslanan kadın nedenli ufak tefek ve sıcaktı. Sean dudaklarında onun gözyaşlarının tuzunu tadıyordu. ''Sean, yapmamalıyız.'' Fakat adam onu kucağına alıp göğsüne bastırarak geceye çıktı. Yine şimşek çakınca etraf şaşılacak bir parlaklıkla aydınlandı. Sean başlarını eğip birbirine sokulmuş atları ve üstlerinde kalan tepenin kesin atlarını gördü. İlk yağmur damlaları omuzlarına ve yüzüne çarptı. Yağmur sıcaktı. Ruth'u taşıyarak yürümeye devam etti. Sonra yağmur hızla yağmaya başladı. Gece kuru topraktaki yağmurun kokusuyla doldu. Temiz, sıcak bir kokuydu bu. İkinci ayının sonu. Sayfa 29.